Ayrım 22. Sayfa 176. 8. Eylül başında fakültedeki görevime başlıyorum. Yüksek lisansımı yaparken mesleki kariyerimi Türkiye'de geliştirmeye karar vermiştim. Asıl istediğim heykelle uğraşmaktı ama bir üniversitede hoca olmanın sanatsal deneyimlerimi zenginleştirme yanında toplumsal yaşamıma ve kimliğime de saygınlık kazandıracağını düşünüyordum. Bu durumun sağladığı olanakların yolumu kısaltacağını, imkanlarımı genişleteceğini biliyordum açıkçası. Sanata sağır bir ortamda tek başına mücadele etmenin risklerini göze alacak cesarete sahip olmayışım bir yana, gördüğüm, yıllarımı verdiğim eğitimimi değerlendirmek zorunda hissediyordum kendimi. Başlangıçta düş kırıklığına uğruyorum. Ülke kargaşa içinde. Öğrenciler gergin, sık sık dersi bırakıp gösteriler, izinsiz forum ve boykotlar yapıyorlar. Her gün olaylar çıkıyor, silahlar patlıyor. Eğitime sık sık ara veriliyor. Yaşamak güvenli değil. Hayatın ve yaratmanın kaynaklarını kurutan, kana bulanmış bir arenada yaşıyoruz. Toplu kıyımlar, cinayetler tırmanıyor. Her gün onlarca kişi vuruluyor sokaklarda. Temeli kurama değil, yaşanmışlara ve duygusallığa dayanan başıboş bir eylem anlayışı ve onun karşısına dikilen iyiden iyiye boş, şiddet içerikli bir başka kavrayışsızlık ortamında kurbanların kanıyla ve anısıyla beslenen çelişik bir siyasal kamplaşma ölmeyi ve öldürmeyi baskı ve şiddete karşı tek var olma biçimi olarak kutsallaştırmış. Adaletsizlik ve yalanın yok sayıcılığıyla yaralı toplumsal kayıtsızlık ve korku ise suç ortaklığı boyutlarında. Bu karışıklıkta B kimliğinde birinin izini bulmak olanaksız. Bunu kabul etmek zorundayım. Belki yeniden yurt dışına çıktı, belki yepyeni bir kimlikle bir yerlerde yaşıyor, bilmiyorum. Onun hayatıma bir gök taşı gibi düşüp yakıp yıktıktan sonra kül olduğunu düşünüyorum. Kış başında bir ilde büyük bir kıyım yaşanıyor ve bölgedeki sıkı yönetim ilan ediliyor. Tam o günlerde babaannem yattığı hastanede ölüyor. Gömülmeden önce onu son bir defa görmek istiyorum. Saçlarını ve kollarını okşayarak ona bir şeyler söylüyorum. Beni duyamıyor ama kendisine duyduğum minneti biliyordu. Ölmeden önceki son ziyaretimde örtünün üstünde duran elini, yanaklarını öpmüştüm. Bunun son görüşmemiz olduğunu biliyormuş gibi içini çekmiş, sessizce ağlayarak benimle vedalaşmıştı. Ölümü, hayatımın bir dönemini kapatan bir perde gibi iniyor üzerime. Ölüm her yeri kaplıyor, her yere siniyor. Bu kayıpla beynin ölümcül kayboluşu iç içe geçiyor. Her şey hoyrat, korkunç, baş edilmez gelmeye başlıyor bana. Bu karmaşayla tek başıma başa çıkamayacağımı biliyorum. Okşanmaya, yatıştırılıp avutulmaya ihtiyacım var. Haluk'la böyle bir dönemin ve serüvenin içinde yakınlaşmış olmak bana garip, inanılmaz görünüyor. Birbirimizi her gün arıyoruz. Önceleri B'yi ölü ya da diri bulma uğraşı bizi bağlayan tek şeyken, zamanla onun sesini duymaktan, yanında olmaktan hoşlanmaya başladığımı fark ediyorum. Tutku ya da aşk değil bu. Sıcak, yatıştırıcı, doğal bir arkadaşlık. Beni yeniden güldürmeyi başaran adam olduğunu söylüyorum ona. Rahatsız olduğu bir şeyi anında söylemesinden memnunum. Ben de öyleyim çünkü. Benliğimde ölüp giden bir şeyler diriliyor yavaşça. Onunla buluşacağım günler kendime, giyimime özen gösterdiğimi fark ediyorum. Bir kadın, beğenilen güzel bir kadın olduğumu yeniden öğreniyorum. Erkek yanımla onun aracılığıyla bağlantı kuruyormuşum gibi kaynaklı hissediyorum kendimi Haluk'a. Coşmuyorum, aklım başımdan gitmiyor ama bana gösterdiği ölçülü sevgiyle avunuyorum. Babamın bu dostluğa sıcak baktığını görüyorum. Bana uygun tek erkekmiş gibi sık sık Haluk'tan söz ediyor ve övüyor onu. İşindeki bilgi ve başarısını, insancılığını, kadınlara karşı ne kadar anlayışlı ve duyarlı olduğunu anlatıyor. Mutluluğunu, dengesini, her şeyini evliliğine borçlu olduğunu düşünen ve bununla gurur duyan 55 yaşındaki babamın bu iyi niyetli çöpçatanlık gayreti bazen eğlendiriyor, bazen de kızdırıyor beni ama cesaret vermiyor da değil. Beynin kayboluşundan 2 yıl sonra, 79 sonbaharında Haluk'un varlığının benim arayış, umutsuzluk ve ölümle olan ilişkimin dışına çıktığı an geliyor. dostluğun aşıldığı yere varıyoruz sonunda. Bir akşam dışarıda yediğimiz yemekten sonra evine davet ediyor beni. Her zaman merak ettiğim evine. Her şey düşündüğüm gibi. Ağır, pahalı mobilyalar, pikaplar, kitaplar, antika objeler, halılar ve tablolar, spor odası, iri, gri bir İran kedisi, yerleşik, Haluk'un ruhunu taşıyan kusursuz bir düzen. Ona duyduğum ilginin ender bulunan bir bitkiye duyulan ilgiye benzediğini düşünüyorum. Güzel, bakımlı, gösterişli ve biraz tuhaf. Neden hiç evlenmediğini soruyorum ona. Sürekli bağlanmanın ancak bir takım yalanlarla, uzlaşmalarla mümkün olduğunu söylüyor. Ya aşk? Bunun için de çaba göstermek gerekiyor. Çünkü zamandan daha güçlü değil. Aşk dostlukla, sevecenlik ve içtenlikle beslenmezse ölür. Ona katılmıyorum. Bence aşk bu değil. Karanlığa, rüzgara karşı yürümek. Rüzgara güvenilmez, diyor. Her an yön değiştirebilir ya da kesilebilir. Son günlerde Haluk'un beni baştan çıkartmaya çalıştığının farkındayım. Niyetin nedir, diye soruyorum. Çok sert olduğumu, tepkilerimden ürktüğünü söylüyor. Gülmeye başlıyorum. Onu yanağından öpüyorum ve sonra hafifçe itiyorum. Ne yaptığımı düşünmek istiyorum bir an. Benimle olmayı ne zamandır kuruyorsun kafanda? Bu seni rahatsız mı ediyordu? Hayır, çok dikkatliydin. Söylesene ne zaman? Gördüğüm günden beri ama hiçbir şeyi zorlamadım. Kendi akışına bıraktım. Şu an bile yönetim sende, öyle değil mi? Sadece öyle görünüyor. Kendime çok güveniyorum sanıyorsun, değil mi? Yüzümü ellerinin arasına alıyor, incelermiş gibi bakıyor ve sonra beni kendine çekip öpüyor. Sana duyduğum sevgiyi aklı başında sınırlar içinde tutabilmek için uzun zamandır kendimle savaşıyorum, diye mırıldanıyor. Yeniden öpmeden önce. Beni eve bırakırken tanımlanamaz bir doygunluk ama aynı anda denetlenemeyen bir istek içindeyim. Hak etmediğim bir ödüle değer görülmüş gibi tedirgin, ucuz atlatılmış bir kazaya uğramışçasına sarsıntıdayım. Bu sarhoşluk, bundan sonra ne olacak? Nasıl sürdüreceğiz, sürecek mi sorularına yer bırakmıyor. Birkaç ay sonra her şey kendiliğinden rayına oturuyor. Tasarlanmadan, uzun uzadıya düşünmeden. Ayrı evlerde oturmamız ve birbirimize yasal bir bağla bağlı olmayışımız gündelik güçlükler yaratıyor kuşkusuz. Sorunsuz yürütmüyor, özellikle başlarda. Düş kırıklıkları, tartışmalar, uzun süren küslükler, sakınmalar yaşıyoruz. Hiçbir insan kendisinde olmayan bir şeyi veremez karşısındakine çünkü. Aramızda ötekinin giremediği bir boşluk bulunduruyoruz hep ve özel yaşam alanlarımızı geniş tutmaya uğraşıyoruz. Sıkılmıyoruz. Tersine özlüyoruz birlikte olmayı. Özgür olmam benim kendimi gerçekleştirmeme, mesleğime istediğim zamanı ayırmama yarıyor. Çoğu kadının yaptığı gibi bir erkeğin konumunun parlaklığından yararlanmayı alçaltıcı buluyorum. Saygınlığımı kimseye borçlu olmak istemiyorum. Birbirimize tanıdığımız rahatlık, bencilliklerimiz yüzünden mi yoksa yıpranmamak adına alınmış bir önlem miydi bilmiyorum şimdi. Düşündüğümde birine güvenebilmenin ilk çatlakta çekip gitmeyeceğine inanmanın benim için onun için olduğundan daha zor olduğunu kavruyorum. Haluk'la yaşamaya karar verdiğimde onu güçsüzlükle sevdiğimin farkındayım ve bütün riskleri göze almıştım. En çok istediğim şey ise hayatımın varmış olduğu noktadan olabildiğince uzaklaşmaktı. Beynin düşünce ve acısından sıyrılmak ve bir daha geri dönmemek. Öyle bir aşkı bir kez daha yaşamayacağımı biliyordum. Yılların nasıl olup da bu kadar çabuk geçtiğini anlamak kolay değil. Bir çevremiz oldu. Onun ve benim hem ortak hem de ayrı ayrı arkadaşlarımız vardı. Pek yadırganmadık. Her gün, yarın her şey bitebilir duygusuyla yaşadık ama çevremizdeki evlilikler yıkılıp dağılırken biz ayakta kaldık. Şimdi ise temeller çatırdayıp sallanıyor. Bu biçimde gitmeyeceğini biliyorum. Üzerinden bunca şeyin, bunca yılın sekip geçtiği bir birlikteliğin, gizlisiz saklısız bir ortak yaşamın sona ermiş olduğunu ikimiz de biliyoruz. 20 yıldır beklediğimiz yarının en sonunda gelip çattığını. Derin, Dinlendirici bir uykudan sonra sabah oldukça geç uyanıyorum. Galerideki çekime yetişebilmek için acele ediyorum ve giyinip süslendikten sonra dışarı çıkmaya hazır olarak aşağı iniyorum. Sina'nın yatak odasının kapısı kapalı. Ev sessiz. Kalkmamış daha. Sabaha karşı yatmış olmalı. Salon dağınık. Yatarken izmaritlerle dolu küllüğü dökmemiş ve şarap şişesiyle kirli kadehleri sehpanın üstünde bırakmış. Kahve suyu koyuyorum. Gecenin kalıntılarını topluyorum. Hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra da bahçeyi gören kanepeye oturarak Mustafa'yı beklemeye koyuluyorum. Hava güneşli. Radyo çalıyor yine. Tombul ortada yok. Sina ile mi uyuyor yoksa? Sina'yı bu uykusuz adamı uyurken düşünmeye çalışıyorum. Sağda mı, solda mı, yan mı, sırt üstü mü yatıyor? Yüzü nasıl uyurken? Ağzı açık mı, çocuksu mu? Çıplak mı, pijamayla mı yatağa giriyor? Bana ne? Sonuçta kedisiyle yatan bir adam. Nereden biliyorum peki? Kendime gülüyorum. Bu gece bu evdeki son gecem olacak. Yarın bu saatlerde Frankfurt'a hareket edeceğim. Burada bu kadar kalmama gerek yoktu aslında. 3 gündür büyük bir inatla geçmişe sarılmaktan başka bir şey yapamadım. Sina'nın çekingen, çocuksu bakışları da içimdeki hapishaneyi yıkmaya yetmedi. Duvardaki tabloya, irislere bakıyorum. Baskının renkleri gün ışığında biraz solmuş görünüyor. Birden ona bir tablomu ya da küçük bir heykel armağan etmenin hoş olacağını düşünüyorum. Sevinir buna eminim. Öğleden sonra galeriye gelirse beğendiğini seçsin. Gelmezse bu işi ben yaparım. Bugün ne yapacak bilmiyorum. Akşam konuşamadık. Pek kaçar gibi çıktım odama. Şaşırdı biraz. Gece boyunca ilgisini körükleyip sonra kaçtım. Onunla 5-10 dakika oturmalı, bu inceliği göstermeliydim. Elimde kala kala bir gurur mu kaldı? Uyandırdığım gelip geçici duyguları küçümseyebilmenin gururu. Ya o bütün bunların farkında olmadı mı sanki? Ne çocukluk, ne zayıflık. Keşke bugün gidebilseydim bu evden. Keşke yarın için önceden alınmış bir tren biletim olmasaydı. Uzaktan çan sesleri yankılanıyor. Hemen ardından da kapının zili çalıyor. Yolda Mustafa ile konuşuyoruz. Şu sıralar işi olmadığını, işsizlik parasıyla geçindiğini, dernekle, sosyal çalışmalarla ilgilendiğini söylüyor. 5 yıldır Almanya'daymış. Artık dönmeyi düşünmüyor. Hep düşünüyorlar aslında ama bu yalnızca bir hayal. Galeriye yaklaşırken akşam beni almaya gelip gelmeyeceğini soruyorum ona. Sina'nın geleceğini söylüyor. Söylemedi mi size? Diyor. Birlikte bir şehir turu yapacakmışsınız. Apansız bir sevinç yeşeriyor içimde. Kültür merkezinin önündeki çimin ortasındaki kıpkırmızı, salkım saçak açmış orman gülleri var. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Bir havuzun fıskiyesinde gökkuşağının ışıltısını görüyorum. Meydanda çocuk sesleri, onları çağıran anne babalar. Hayat bütün güzelliği ve coşkusuyla devam ediyor. Çekim için gelenler bölgesel bir televizyonda çalışan gençler. Belgesel ve kısa film çalışmaları da yapıyorlarmış. Sarışın bir kız ve iletişim öğrencisi 2 genç adamla sergi üzerine konuşuyoruz. Heykel ve tabloları çekiyorlar. Beni dışarıda da görüntülemek istedikleri için yakın sokaklarda biraz dolaşıyoruz. Kameraların arkasından ucundan renkli kocaman püsküller sakan uzun sopalarla koşturarak ışık ayarı yapan bir delikanlı beni güldürüyor. Yollardaki insanların kimi durup bakıyor, kimi hiç aldırmıyor. Gençler, kurguyu yaptıktan sonra bana da bir kaset göndermeye söz veriyorlar. Onlar gittikten sonra Ingrid'le oturuyoruz. Sürekli girip çıkanlar, sergiyi gezenler var. Hafta sonu olduğu için ilgi yoğun. Bana 2 resmimin ve 1 heykelimin satıldığını söylüyor. Ama henüz çok erken. Başka satışlar da olacak mutlaka. Sergi 1 ay açık kalacak. Çayımızı içerken Sina geliyor. Dinlenmiş, iyi uyuduğu belli. Bağışlayıcı bir neşe içinde bana karşı. Kadın kaprislerine alışık olduğu belli. Ama gülüşünde gizli bir alay, hafifleme var sanki. Onun karşısında kendimi aptal gibi hissediyorum. Aramızdaki denge değişti. Bu geceyi de atlatabilsem ve artık bitse bu huzursuzluk. Sina'dan sergiyi yeniden gezmesini, ve sevdiği bir heykel ya da resmi seçmesini istiyorum. Bunun zor bir iş olduğunu söylüyor gönülsüzce. Bu zahmete katlanırsan seçtiğin parça senin olacak ama diyorum. Yo, bu kadar büyük bir hediye kabul edemem. Sana haksızlık olur diyor telaşla. Hadi, sen yapmazsan ben herhangi birini vereceğim. Buna gerek yok Ulya, gerçekten mahcup olacağım. Hiçbir işimi evine koymaya değer bulmuyorsan yapabileceğim hiçbir şey yok diyorum boynumu bükerek. Ne demek? Öyle şey olur mu? Tamam, gel birlikte bakalım, yardım et bana. Seni etkilemek istemem, kendin seç. Türkçe konuştuğumuz için Ingrid neyi tartıştığımızı merak ediyormuş gibi ilgiyle bakıyor bize. Ona durumu anlatıp Sinan'ın nazlandığını söylüyorum. Ben hiç kaçırmazdım diyor gülerek. Sergiyi dolaşırken istediği bakış uzaklığında duran, oyalanan, gözlerini kısıp geriye giden ya da yaklaşan Sina'yı gözlüyorum ve onun yaptıklarıma ilk kez daha içsel bir bakış yönelttiğini seziyorum. Alıcı gözü denen şey bu olmalı. Ama hiçbir alıcı onları yaratırken geçirdiğim anlık başkalaşımları kavrayamaz. Blue Jean'i, deri ceketinin içindeki yeşil gömleği ve yorum ya da kıyaslama için arada bir bana dönen yüzüyle kendisinin ötesine geçemeyecek bu adamdan da beni anlamasını beklemek gereksiz. Onun bir objeden ötekine attığı adımlar, yana, beriye, sağa sola kaymaları sırasındaki ciddiyeti yalancı. Düşsel bir dünyaya da dalarak zorla da olsa bir süreliğine kalıbından çıkma oyunu. Lacivert üzerine gece mavisi dağınık izlerden oluşmuş kan kırmızısı, bitkisel bir motifin, arka plandaki parmaklığı andıran çizgilerin gerisindeki siyah boşluğa doğru ani, şiddetli bir fırça hareketiyle uzanışını betimleyen bir resmin önünde duruyor. Odak noktasını bulmak ister gibi tablonun tam karşısına geçiyor ve orada öylece uzun süre kıpırdamadan bekliyor. Sonra da arkasındaki heykele dönüyor. Oturduğum yerde sessizce bekliyorum. Önceki dönemlerden bir parça olan bu heykel, 25-30 santim boyutlarında bir çalışma. Gri yeşil kum taşından yaptığım yayvan, iri bir yaprağı hatırlatan damarlı formun tam üstüne yüzeye tutunmuş iri bakır bir obje oturtulmuş. Oraya kuruyup kalmış bir kelebeğin narin grafisini hatırlatan bir figür. Koyu mavi ve yeşil bakır oksit hareler kelebekten arta kalan ama aynı zamanda kanat ve desenlerin eski büyüsünü de hatırlatan yansımalar yapıyor ışığın altında. Omurgadan öne doğru uzanmış duyargalar, kanatları tutan kas ve sinirlerin çizdiği incecik yay. Bellek ve duyumun bekçisi olan ruhtan geriye kalan dokunaklı izler, işaretler. Donup kalmış bir imkansızlık. Sinan'ın beklentilerimin tersine dün gece neyini üflerken olduğu gibi büsbütün değiştiğini, heykelle bütünleşip saydamlaştığını seziyorum. Tam bir kendini bırakışla, alabildiğine sakınmasız bir coşku içinde, görüntünün ötesine, başka bir iklime, çok uzaklara gitmiş gibi görünüyor. Kopuyor çevresinden. Neden sonra geriye dönüp gözlerini bana çeviriyor? Onaylar gibi gülümsüyorum. Bir an yüzüme şaşkınlıkla gülmek arasında kararsız bakıyor, sonra elindeki listede heykelin adını arıyor. Yanına gidiyorum. Ruhun uzun gecesi diye mırıldanıyor okuduğu adı yineleyerek. Bu adı da nereden buldun? Sesi biraz kırık, gücenik ama yine de dayanıklı. İşte bunu çok sevdim. Heykeli mi, adını mı? Her ikisini de. Bir an içimdeki acıyı okşamış gibi sarsılıyorum. Ama hafife alır gibi gülmeyi beceriyorum. Hikaye içeren adları seviyorsun demek. Bununla ilgisi yok. Aslına bakarsan biraz arabesk bir çağrışım yapıyor cümle. Ama etkileyici, çünkü yapıtla adı arasında yüksek bir örtüşme var. Biliyor musun, bugün bu çalışmaları daha önce hiç görememiş olduğumu fark ettim. Bakışı gözlerimden içime doğru yöneldiğinde ürküyorum birden. Bu casusluğa katlanamayacağımı biliyorum. Arkamı dönüyorum ve yöneticinin masasına doğru yürüyorum. O heykelde o kadar belli olacak biçimde ben varım çünkü. Tamam, o senin diyorum yüreğim kasılarak. Ciddi misin? Diyor şaşkınlık içinde. Ingrid'e Heykeli sergi sonrası Sinan'ın alacağını söylüyorum. Satılmaması ricaya gerek yok. Zaten satışta değil. Benim de o.